Değerli A9 izleyicileri, Ahir Zaman ve Bilim Yaratılış programımıza hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi Akın Hocam, Evren Hocam, Serdar Hocam ve ben Erdal Kankadoğlu. Bugün de güzel bir sohbet ortamı oluşturacağız inşallah. Buyurun hocam.
Sen başlıyorsun, sen başlıyorsun.
Fark etmez. Evrimcilerin her zaman cevap veremediği, tabii hiçbir şeye cevap veremiyorlar da. Konuların üstünde duruyoruz ki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını insanlarımız da artık anlamış oluyor. Yani küçük bir çocuğa da sorsak insanlar maymundan mı geldi diye hani hakikaten tebessüm eden bir cevap verip tabii ki de Allah yaratmış der ve diyor da bunu da görüyoruz, biliyoruz. Evrimciler boşuna uğraşıyor. Hiçbir şeyin cevabını veremiyorlar. Doğada hayvanlara baktığımız zaman, insanlara baktığımız zaman, detayları incelediğimizde biz Allah'ın üstün yaratmasını görüyoruz. Ki bunlardan bir tanesi, mesela çöl ortamında yaşayan devenin burnundaki klima sistemi. Ona bakalım, kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı? Gâşiye suresi 17. ayette Rabbimiz bu şekilde buyuruyor. Yani devenin özel yaratılmasından bahsediyor. Burnun solunum sisteminde iki önemli görevi vardır burnumuzun. Bunlar solunan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesidir. Böylece solunan hava akciğerin hassas yapısı için en uygun hale gelir. Normal iklim koşullarında burnun çalışma mekanizmasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Fakat çöl gibi yüksek sıcaklıktaki bölgelerde burun ciğerlere giden havanın ısısını ve nemini çok iyi ayarlaması gerekir. Develerin burnu da bu zor koşullar altında tıpkı kapalı mekanların sıcaklık ve nem oranı düzenleyen bir klima sistemi görevi görerek canlının solunumu için gerekli havayı düzenler. Develerin yaşadığı yüksek sıcaklıktaki bölgelerde nem oranı oldukça azdır. Bu nedenle devenin soluduğu havadaki suyu kaybetmemesi gerekir. İşte bu sebeple devenin burnu büyük, kıvrımlı ve süngerimsi bir dokuyla kaplıdır. Deve, kıvrımlı ve süngerimsi burun yapısı sayesinde havada bulunan nemin %66'sını tutabilir. Bakın hep üstün bir yaratılış görüyoruz. Aynen. Detay görmüş oluyoruz. İnşallah. Burnun nemi emme özelliği sayesinde nefes aldığında 40 dereceden fazla olan ısısını 20 derece civarına düşürerek akciğerini elverişli hale getirmektedir. Ki yine söylediğimiz gibi detay detay üstün yaratılış görüyoruz. Allah mucizevi şekilde deveye o sıcaklıkta rahat edebilmesi için klima sistemi yaratıyor. Ayrıca deve burnunun bir başka dikkat çekici özelliği de kum fırtınaları esnasında burnuna kum girmesini engellemek için tıpkı gözlerini kapatır gibi burun deliklerini de kapatmasıdır. Bu da çok üstün bir yaratılış mucizesidir. Kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz diyor Cenab-ı Allah Nahl Suresinin 17. ayetinde. İşte görüyoruz. Detay detay hocamızın vesilesiyle gösteriyoruz. Hocamız bıkmadan, usanmadan anlatıyor. Evrimin olmadığıyla alakalı artık bütün delillerde ki evrimci zihniyette hiçbir delil yok ama işte bağıra bağıra konuşuyorlar ki kendilerini kabullendirsinler. Artık sadece herhalde ciyaklama tarzında geliyor. Çünkü hiçbir şeyi kalmadı. Hiçbir konusu kalmadı. Biz hocamızın vesilesiyle hocamız darmadağın etti. Yerle bir etti elhamdülillah evrimi. Ve biz de bu üstün Allah'ın üstün yaratmasını, Allah'ın üstün sanatını biz her detayda gözümüzü çevirip baktığımız her yerde görmüş oluyoruz. Hı. Elhamdülillah.
Maşallah. Maşallah. Hocamız fikren yerle bir etti.
Maşallah.
İlimle yerle bir etti. Onlar bir yalan attılar ortaya. Hocamız da bilimle cevap verdi. Atıyorsunuz dedi. Bilim, bilimsel çalışmalar, laboratuvar çalışmaları böyle demiyor.
Maşallah.
Sizin denizin aksini diyor. Nedir? Çok samimi bilim adamları var hakikaten. Mesela onlar da araştırmalar yapıyorlar. Her yaptıkları araştırmalarda da sonucu tam ve eksiksiz olarak paylaşıyorlar halkla. Mesela çok samimi bilim adamları var. Ne diyor? Yani ben diyor Cenab-ı Allah'ın diyor yaratma sanatını seyrediyorum diyor mesela kainata baktığımda diyor. Samimi adam işte, ne güzel yani. Zorlamıyor değil mi? Mesela gerçekleri görmezden gelmiyor veya onları örtbas etmeye çalışmıyor. Niye? Çünkü ön koşulla bakmıyor. Yani evrimciler gibi her yerde tesadüf aramıyor adam. Niye aramıyor? Bunun beyhude bir çaba olduğunu bildiği için aramıyor. Çünkü tesadüf diye bir şey yok. Bunu evren dediği gibi, yani çocuğa söylesen, ya şu kalem tesadüfen olmuştur desen, ya amca der senin hani, aklından zorun mu var der. Olur mu öyle şey? Bunun fabrikası var, bilmem madeni var. Değil mi efendim? Laboratuvar çalışmaları var, mürekkebi var, şusu var. Hepsi bir araya gelir. Öyle olur der. Çok basittir. Yani hiçbir şey için tesadüfen olmuştur denemez. Hiçbir şey için.
Tabii.
Ama işte evrimciler Allah'a inanmadıkları için, hep onu söylüyoruz, asıl konu odur. Deveye bakıyor. Mesela ne dedi evren anlatırken? İşte havayla bir kere akciğerin, yani oksijenle akciğerin uyumlu olması gerekiyor. Normalde biz bu şartlardaki nefes alma mekanizmasıyla çöldeki nefes alma mekanizması aynı değil ki. Yani sen çölde çok zorlanırsın yaşıyor olsaydın. Çünkü ona uygun değilsin o ortama. Evet. Çöl ve deve iç içedir, beraberdir onlar. Onun için uyumlu yaratılmıştır.
Evet.
Çöl de deveye uygundur, deve de çöle uygundur. Yani farklı ortamlarda yaşayan, mesela farklı canlıları bir araya getir, zorlanırlar yaşamakta. Çünkü ortama uygun yaratılmamıştır o.
Tabii.
Evrimcilerin dediği gibi onları başka bir yere getir, ondan sonra da hemen oraya uygun. Mesela ne bileyim, kuşu al sen denize sok, hemen denizde işte uygun halde yaşamaya başlasın mantığını anlatıyor evrimciler. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Yani kuş nere, balık nere yani? Mesela onlar biliyorsunuz balığı sudan çıkardılar karaya, karadan da havaya. Evrimci masalına göre böyle olmuş. Yani öyle anlatırken olur. Yani masallarda her şey mümkündür. Diyoruz yani kurbağa prens oldu diyor. Onu öpüyor şey. Ondan sonra prens oluyor. Ha falan aldı. Olur masal. İşte fareler bal kaba, bilmemiş araba oluyor. Fareler şoför oluyor. Kül kedisiydi galiba. Çocukken anlatırlardı. Olur masal. Yani tesadüf tamam. Zaten masalda sormazlar nasıl oldu diye. Masal işte. Yani tesadüfen oldu da denmez orada. Çünkü masaldır bu.
Evet.
Şimdi ama bu masal tehlikeli bir masal. Evrim masalı. Yani bize anlatılan kül kedisi masalı gibi değil. Tehlikeli, zararlı bir masal bu. Bu masalı hep konuşuyoruz. Yalan olmasına rağmen çok tekrarla, yani bol tekrarla, hipnoz metoduyla insanların akıllarında yer etmesi için gayret ve çaba gösterdiler. Kimler? Evrimciler. Sonra bunu sahiplenen materyalistler. Ondan sonra özellikle materyalistler ve ondan sonra gelen zararlı akımlar, işte Stalinler, Leninler, Marxlar, şunlar bunlar. O Alman
Hitler
mesela değil mi? Yaptığı zulmün tamamının fikri temeli, sözde fikri temeli evrime dayanır.
Hı.
Kimse de bunu bilmez. Zannediyor ki adam psikopat. Adam psikopat da. Yani kendi kafasına göre, kendi heva hevesi için, psikopatlığı için adam kesiyor zannettiler. Öyle değil. Adam bu sözde ilmi olan göğe fikrin etkisi altında kaldı. Hitler. Ondan o insanları öldü. O yüzden yaptı o katliamları. Niye? Çünkü zayıf olanların yok olması gerekiyor. Güçlü olanların ayakta kalması gerekiyor evrim iddiasına göre. Niye? Hasta olanların, bak hasta olanların ne olması gerekiyor biliyor musunuz evrime göre? Ölmesi gerekiyor. Eğer kendi ölmüyorsa öldürülmesi gerekiyor. Ya evrim böyle işte zararlı dedik ya, böyle zararlı bir şey. Mesela savaşlar bunun için en ideal zemindir evrim kafası için. Niye? Şahane milyonlarca adam bir seferde ölüyor.
Zayıflar
hiç uğraşmadan. Eğleniyor. Tabii.
Onların mantığı.
Zayıflar bu şeyde savaşta eğlenecekmiş. Lan etrafta insan kalmaz normalde. Bak evrimcilerin iddiası şu, herkes çok ilginç. Sakat insanlar var ya, yani sakat değil mi? Engelli diyelim değil mi? Hani Cenab-ı Allah öyle takdir etmiş. İmtihan yeri öyle yaşayan insanlar var. Değil mi? Allah imtihanlarını güzel kılsın. Hayırlara vesile etsin. İnşallah ahirette Allah onlara daha güzelini nasip eder. Daha iyisini nasip eder sonsuz hayatta. Şimdi bak bu insanlara Evrimciler diyorlar ki, aa bu diyor böyle diyor mesela işte bacağı yok değil mi diyor. Bunu diyor öldürelim, bu bize yük, ekonomimize yük diyor. Toplumda diyor kötü bir görüntü meydana getiriyor, zayıf zaten diyor. Bu ya ölsün ya da biz öldürelim diyor. Ya kardeşim dünyanın %6'sı, %6'sı yapılan istatistiklere göre zaten engelli insanlarla dolu. Evet. Yani neredeyse 1 milyar insanı bıraksanız evrimciler katletmek istiyor. Evrimci kafa, evrimci zihniyet. Bak 1 milyar insanı hemen bir kere ortadan kaldıracaklar bıraksan. İşte Hitler'in yaptığı o. O öjeniler bilmem neler milletin kafasını ölçüyorlar. Şu kadar CC'ye uymuyorsa hadi bunu gönderin şeye işte yakalım gitsin. Yani
kamplar kuruyorlar değil mi özel olarak?
Tabii tabii öldürme kampları kuruyorlar. İnsanları orada ateşe verdiler ya. Yani tıpkı değil mi Hazreti Peygamberimiz Hazreti İbrahim'e yapıldığı gibi onu da ateşe atmak istiyorlar. Ateş tabii serin ol dedik diyor Cenab-ı Allah yakmaz. Aynısını aynı kafa işte bak evrimcilerin kafası devam ediyor yani. Ateşe atılır mı ya bir insan yani kılına zarar vermeye insan çekinir normalde bir insanın.
Ki en
bak,
büyük cezalardan birisidir yani ateş.
O ahirette o yani evet. Cehennemdedir o burada olur mu ya öyle ne münasebet insan ateşe atılır mı? Ama bak işte bu zararlı akımın insanların kafasında meydana getirdiği tahribata bak.
Evet.
Ve nasıl delirtiyor nasıl böyle şeyden çıkarıyor insanı değil mi? Yani ruhunu tahrip ediyor. Psikopat hareketler yaptılar. Bunların hepsi mesela Marx'ın yaptıkları, Lenin'in, Stalin'in yaptıkları mesela. Oh diyor Stalin, 20 milyon kişiyi öldürdüm diyor. Ne kadar güzel. Bir bilsen diyor ruh halimi diyor. O kadar
rahat uyuyabilirim.
Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki rahat rahat uyuyacağım diyor. Bak psikopata bak. Yani şimdi biri tutup da bunu nasıl savunur ya? Yani ben evrimciyim diyor mesela bir de böyle bir havalar bir kendine bir şeyler vermeler bana. Ben üst boyut abiyim. İşte konuşuyoruz hep sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Bilimi ben en iyi ben yakından takip ederim efendim işte diyalektiği ben çözdüm. Efendim doktrinlerden haberim var bilmem ne falan böyle konuşmalar. E bu işte yani hava attığın şey ya katilleri savunuyorsun. Katillerin yani böyle hatta diyor ki şey Marx. Oh diyor benim diyor hani felsefemin diyor. Fikri temeli diyor mesela. Stalin bayılıyor, Lenin bayılıyor ya. Biz bir şey atmıştık ortaya ama fikri temeli yoktu bunun diyor. Olmaz zaten zararlı bir şey. Hemen ben bunu sahipleneyim. Bak diyor felsefesi de oldu diyor. Şimdi diyor hadi bakalım insanları öldürelim diyor. Garibanları, zayıfları. Zenginler de işte daha da zengin olsun. Güçlüler daha da zengin olsun diye bir sistem oluşturuyorlar. Peki bu sistem ne oldu? İşte 1. ve 2. Dünya Savaşı oldu. Değil mi? Milyonlarca insan katledildi. Şehit edildi. Sırf bu kafanın yüzündendir. Yani şöyle bir şey değil. Ortada bilimsel bir şey yok. Hani şimdi biz burada anlatıyoruz ya. Şöyle zannedilmesin. Bunlar bilimsel bir şeyler söylüyorlar. Biz de bilimsel bir şeylerle onlara karşılık verip onları yeniyoruz. Böyle değil. Karşımızda fikirsel veya bilimsel bir şey yok. Karşımızda dünyada zulüm, savaş, katliam, değil mi? Eziyet. Yapmak isteyen psikopatlar var. Fikir olarak söylüyorum. Yani Stalin, Marx'ı, Lenin'i. Mesela PKK. Var mı PKK'dan memnun olan biri? Türkiye'de veya dünyada?
Mümkün
yok
değil
mi? Sor evrimcilere tamam. Tabii ki abi diyor. Çünkü diyor fikri temeli evrime ve Marksizme dayanmaktadır diyor. Dolayısıyla makul diyor yaptıkları. Yani gelip insanları işte değil mi? Masum insanları öldürüyorlar. Yani masum olmayan da öldürülmez de. Yani insanları öldürüyorlar yani. Yani insanı öldürmek suçtur. Yani katil olmak suçtur. Yani hem burada tabii adalet sistemimizde hem de ahirette ağır cezalar verilir adam öldürene. Ama evrimci kafaya bakarsan normal görüyor. Makul görüyor. Yani böyle baksın izleyenlerimiz evrim, Darwinizm. Ya niye işte her gün bunları konuşuyorsunuz diyorlar ya. E bu yüzden konuşuyoruz. Yani dünya zarar gördü bunlardan. İnsanlar öldürüldü. Hala devam ediyor bu kafa. Bakın işte Çin'de, Doğu Türkistan'da değil mi? Olan olaylara. Ya insanları eritiyorlar Müslümanım dediği için. Eritiyorlar yani. Sıvı haline getiriyorlar. Yok oluyor. 100.000 tane insan öldü. Niye öldü? Bu kafa yüzünden öldü işte. İran-Irak savaşı neden çıktı zannediyorlar? Bu yüzden işte. Bu kafa yüzünden oldu. Yani dünyadaki karmaşa meydana getirmek isteyenlerin asıl amacı evrime, Darwinizme, Marksizme ve onun gibi zararlı izimlere hizmet etmek içindir. Ya bunun bilimsel bir şeyi yok. Hatta işte değil mi hep söylüyoruz o Lovington'dı galiba. Ya kardeşim diyor bizim diyor öyle bilimle ilimle bir konumuz yok. Adam bilim adamı evrimci. Yani ben diyor yıldızların diyor işte ne kadar harika olduğu veya işte yeryüzündeki canlıların ne kadar acayip canlılar olduğunu anlatmak, atomun özelliklerini, güzelliklerini anlatmak iyi ki bizim sorunumuz diyor. Bizim sorunumuz, bak bilim adamı, insanların materyalizme inanmalarıdır diyor. Biz buna çalışırız diyor.
Bir dayatma söz konusu her zamanki gibi.
Şu, tabii zaten evrim, Darwinist, evet. Marksist sistem dayatma üzerine kuruludur zaten. Evet. Yani çünkü başka türlü kabul ettiremezsiniz onu. Yani fikren, sevgiyle, şefkatle, merhametle anlattığınızda hadi canım derler yani. Olur mu kardeşim derler yani. Bu belli yani. Bayağı zararlı bir şey bu da. Hemen görülür. Ama mesela Kur'an'ı biz böyle anlatıyoruz. Doğru ve gerçek olduğu için iman hakikatlerini bu metotla anlatıyoruz hocamız. Fikren, sevgiyle, merhametle, şefkatle doğru olduğu için kabul ediyor insanlar. Akla, ruha, adetullah'a, vicdana, insanın vicdanına tam uygundur. Öyle yaratılmıştır. O yüzden kabul ediyor insanlar. Diğerini dayatma, hipnoz, tehdit. Mesela evrimci adam, profesör, çok var bizde örnekleri, videoları. Profesör ya. Diyor ki ya ben diyor 60 yaşındayım diyor. Hatta bir tanesi diyor ki 81 yaşına kadar kandırılmışım ben diyor mesela. Yani ateist olarak eğitim aldım diyor. Yani nereye baksam diyor ki ben diyor bir yaratıcıyı görüyorum diyor. Bunlar tesadüfen olacak şeyler değil diyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Evrimci abileri bütün şeyine parasını kesiyorlar profesörlerin. Sponsor olanlar paralarını geri alıyorlar. Sponsorluklarını durduruyorlar. Evrime ters bir açıklama yaptı diye. Hatta profesörlüğünü elinden alıyorlar. Akademik kariyerini elinden alıyorlar. Hani ne oldu? Yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Hani özgürlük vardı? Hani adalet, hani eşitlik vardı? Hani bilimde her şey? E adam bilimsel açıklama yapıyor.
Fikir yani bilimsel... hürriyeti.
Ha, fikir hürriyetinden bahsediyorsun bizim yerli evrimciler. Hani nerede fikir hürriyeti? Adam yani niye öyle tek taraflı bir şey istiyorsunuz ki? Her yerde evrim okutulsun, evrim anlatılsın. Diğer açıklama yok, o olmasın. Bak, yalan söyledikleri, gerçeği savunmadıkları buradan da belli oluyor işte. Çünkü ne kendilerine ne de davalarına, yani fikri davalarına güvenleri yok. Bak bizde hocamız ne diyor? Kardeşim, evrim okutulsun, komünizm okutulsun, sosyalizm okutulsun, her şey okutulsun. Genel kültür. Adam bakar, o öğrenir. Yani kültür alır oradan. Hatta ne kadar zararlı olduğunu hemen görür, anlar. Ama yaratılışı da okutacaksın. Yaratılış gerçeğini de okutacaksın. İman hakikatleri değil mi? Bu canlıların sahip olduğu özellikleri de anlatacaksın. Bunların tesadüfen meydana gelemeyeceğini teknik olarak da izah edeceksin. Fosil kayıtlarından mesela fosil bilimini, bilim şeyini derslerde okutacaksın. Bu yani 350-400 milyon tane hangi bilim dalının ispatı, delili mevcut? Fosiller kadar. Mesela bu çok önemli bir konudur. Bunu okutacaksın. Mikrobiyoloji okutacaksın. Ama tesadüfen olamayacağını anlatacaksın. Yani hepsini anlatacaksın. Tek taraflı olmaz. İşte bizim hocamızın da, bizim de davamız olan fikri mücadeleye, fikri anlattıklarımıza olan inancımız buradan geliyor. Çünkü doğru. Herkes her istediğini anlasın. Bak biz anlatıyoruz. Ama samimi olacaklar. Yani o çok önemli. Yani yalanı böyle evirip çevirip kenarlarına böyle kenar süsleri yapıp sunmak olmaz. Yalan çünkü o.
Ve ileriye de gidiyorlar. Şimdi geçen seferinde Akın hocam izletmiş olduğu bir video vardı. Yine bir Türk evrim savunucusunun Türk olduğu halde, bu ülkede yaşadığı halde, bu ülkenin ekmeğini, suyunu yediği, içtiği halde siz Türkler bilimden anlamazsınız dedi. Üstelik bu
bizim gibi ülkelerde bilinmiyor.
Aynen, bizim gibi ülkelerde bilinmiyor diyerek Türk milletini aslında açıkça aşağıladı. Üstelik kendisi de bir Türk. Yani bu beyefendinin kim olduğunu çok net bir şekilde ben bilmiyorum. Ancak videoyu izledim, oradan biliyorum. Ve ikinci bir yanlış durumu da NASA'nın yapmış olduğu bir araştırmayı evrimle bağdaştırdı. NASA'nın görevi nedir? Belli araştırmalar yapıp doğru olanı insanlara sunmaktır. NASA'nın altında, evrim adı altında bir tane departmanı yok ki. Veya evrimin NASA diye bir departmanı yok. Yani bunları birbiriyle bağdaştırmanın hiçbir şekilde mantığı yok. Evet. Dolayısıyla konuyu yeterince çarpıttıklarını ve birçok konuda da istemiş oldukları yere varamadıkları çok belli zaten.
Evet.
Öyle değil mi?
Zaten evet. Öyle sindiriyor. Bilimden anlamazsınız. Ha evet ya, onlar çok iyi biliyor. Olur mu? Hocamızın kitaplarını okusunlar Allah'ın izniyle. Bakalım onlar mı daha iyi biliyor, bizler mi daha iyi biliyoruz? Evet. Biz Allah'ın izniyle hocamızın kitaplarını okuduğumuzda bütün bilgileri, bilimsel olarak bütün bilgileri de almış oluyoruz. İman hakikatlerinden, incelediğimiz konulardan, bunları öğrenmiş oluyoruz zaten.
İnşallah. İnşallah. Şimdi biraz önce Serdar Hocam bahsetti, hani evrimin sonucunda olan bazı olaylar var. Evrimci düşüncenin sonucunda ortaya bir vahşet çıkıyor. Ama bu sadece bu evrimci düşüncenin işte sonucunda olan bir şey de değil. Evrimin bu zaten emri. Serdar Hocam'ın bahsettiği gibi. Yani evrim bunu emrediyor zaten. Ve adeta bunu bir dini ayin gibi yapıyorlar. Yani kendi dinlerinin bir gereği oluyor mesela. Birisini öldürmek, suçsuz, masum bir cana kıymak onların bir ayini oluyor. Hocamızın bu konuyla ilgili bir kitabı var. Deccal'in Ayini Terör isimli kitabı. Şimdi o yeryüzünde yaşanan PKK olsun, başka örgütler olsun, bunların yaptığı terörün kaynağı Darwinizm. Çünkü dediğimiz gibi Darwinizm zaten bunu emrediyor ve yapılması gerektiğini savunuyor. Şimdi bizim sürekli yaptığımız bir alıntı var Darwinist ve materyalistlerle ilgili. Ben yine onu okuyacağım, Richard Leontine'in. Bizim diyor materyalizme bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Biz dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Biz bilimle ilgilenmiyoruz diyor. Biz materyalizme bir bağlılığımız var diyor, önceden kabul ettiğimiz. Biz bu yüzden diyor materyalizme olan bu a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Yani biz tamamen ilk başta kabul ettik diyor bir materyalizme. Darwinizm doğrudur dedik diyor ilk başta, hiçbir delil olmadan, sıfır delille. Biz her şeyi ona göre kurguluyoruz diyor. Bakın onunla ilgili ben şimdi video izleteceğim size. Mesela evrimciler canlıların orta katadan geldiğini iddia ederler. Çünkü evrime göre her şeyin yavaş gelişmelerle olması gerekiyor. Her şeyin sıfırdan başlaması gerekiyor. Mesela işte ilk başta bir protein oluşacak, sonra hücre oluşacak. Hücre balığa dönecek. Balık işte çeşit balıklara dönüşecek. Sonra bir kısmı karaya çıkacak. Kuş olacak, dinozor olacak. Böyle çeşitlenmesi gerekiyor. Bilime rağmen bunu savunuyorlar. Bilimsel deliller bunu göstermiyor. Yani Kambriyen devrinde 100'e yakın film bir anda ortaya çıkıyor. Sonra film sayısı azalıyor yavaş yavaş. Bilimin gösterdiği sonuç bu. Zaten evrimciler de bu olayın şaşkınlığıyla Kambriyen patlaması diyorlar. Yani onlar için çok şaşırtıcı bir durum olduğu için. Şimdi orta kata ile ilgili mesela canlılar orta katadan gelmiştir işte. İlk hücreden başlamıştır diyorsunuz diyoruz. Peki bununla ilgili deliliniz nedir? Yani nereden böyle bir sonuca vardınız dediğimizde bakın bize cevap olarak nasıl bir cevap veriyoruz? Evet. Cevabı duymuştur belki. Duymadıysa ben tekrarlıyorum şimdi duymayanlar için. Aynı atadan geldiğimizi nereden biliyoruz sorusuna? Aynı atadan geldiğimizi kabul ettiğimiz için bu yöntemi kabul ediyoruz. Çok ikna edici bir cevap.
Bilimsel.
Evet. Gerçekten. Yani bu sadece bir ön kabul. Bakın biraz önce de okudum. Yani a priori bir bağlılığımız var diyor. Bakın a priori'nin karşılığını okuyorum. Kelimenin karşılığı. Önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış. Yani orta katadan geldiğini önceden kabul ediyor. Delil nedir diye sorduğumuzda biz onu önceden kabul ettik. İşte daha deli olarak ne istiyorsun? Biz kabul ettiysek zaten önceden tamam, bir de evet. Kabul ettiysek zaten konu kapanmıştır diyor. Yani bu artık en büyük delil budur diyor. Yani böyle delil olmaz.
Tabii.
Bize yani hücrenin gelişimini anlatacaklar. Protein kendi kendine nasıl oluştu bunu anlatacaklar. Proteinden hücreye nasıl geçildi? 500 amino asit bir araya geldi, bir protein oluşturdu diyecekler. Bunu laboratuvarda deneysel olarak anlatacaklar. Sonra bunun gibi 10 milyar tane daha protein aynı ortamda hemen oluştu. Hemen olması gerekiyor çünkü öyle bir vakit yok. Milyonlarca senede protein oluşmaz. Mesela Celal Şengör'e soruyorlar. Bir proteinin oluşma ihtimali bile diyor. İşte çok zordur diyor. Milyonlarca senede oluşur diyor bir protein. Bakın öyle bir olay yok. Yani artık böyle bilime çocuk oyuncağına çevirdiler. Yani normal bir biyoloji birinci sınıfta okuyan bir insana, hatta ortaokulda okuyan, biyoloji okumuş bir insana bile sorsanız öyle milyonlarca senede protein oluşur mu diye sen şaka mı yapıyorsun der ya. Amino asitleri koy bir bakayım doğaya. Oksijen nasıl parçalıyor der hemen. Öyle milyonlarca sene vakit yok. Hemen olacak protein bir tanesi. Bir tanesi olması da yetmez. 10 milyar protein olacak ve bunların hepsinin farklı yapılarda birleşip mükemmel bir hücre oluşturması gerekiyor. Süre ne kadar diye sorduğumuzda
sürüyor.
Hemen. Hemen. Saniye, anlık olması gerekiyor bu olayın. Milyonlarca senede hücre oluşmaz. Yani hücre oluştu. Ne olması gerekiyor? Kendi kendini kopyalama kabiliyeti olması gerekiyor. Ne kadar sürede olması gerekiyor bunun? Hemen. Yoksa hücrenin öyle milyonlarca senelik bir yaşantısı yok ki kendi kendine kopyalama kabiliyetini milyonlarca senede oluşsun. Onun da hemen olması gerekiyor. Dolayısıyla ilk hücrenin yaratılmış olması gerekiyor. Dawkins'e de soruyorlar zaten, bu ilk hücre nasıl olmuştur ya? Bununla ilgili ne diyorsunuz diyorlar. Yani diyor, tam bilemiyoruz ama diyor, ben bilmiyorum diyor ama nasıl olması gerektiğini biliyorum diyor. İlk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücrenin bir anda olması gerekiyor diyor artık. Kabul etti yani bunu. Peki nasıl olmuş olabilir diyor. Darwin'in öne sürdüğü şekilde evrimleşmiş uzaylılar bir gün dünyaya gelip bu hücreyi bırakmış olabilirler diyor. Yani bilimden bahsettiklerini söylüyorlar. Uzaylılara kadar çıktılar yani. O ne kadar batıl bir pagan dini olduğunu gösteriyor tabii. O uzaylılarla ilgili anlatımlar genelde onlarda oluyor çünkü. Yani böyle bir şey olmaz. İlk hücrenin bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin önceden kabul ettiğiniz şekilde olması mümkün değil. Yani ben önceden kabul ediyorum. Ortak adadan geldik. Dolayısıyla ben önceden kabul etmiştim ortak adadan geldiğimizi. Demek ki ortak adadan gelmişiz. Böyle bir delil olmaz. Yani bize mantıklı açıklamasını sunacaklar. Sunamıyorlar. Hücre nasıl balığa dönüştü? Mümkün değil. Al, verelim sana bir hücre. Bir tane değil, 1 milyar tane hücre verelim. Hadi ondan bir balık yap. Yapamaz. Kendi kendine nasıl oldu? Sen yapamıyorsan kendi kendine zaten olamaz. Mutasyonlara bakıyoruz, zarar veriyor. Balık sürüngene dönüşemiyor. Tamamen farklı yapıları. Kemik yapısı farklı, ciğer yapısı farklı, pul yapısı farklı, deri yapısı farklı. Her şeyi birbiriyle farklı. Bütün mesela dolaşım sistemi, böbrek sistemi falan balıklarda daha farklı olmuyor mesela o tarz şeyler. Sürüngenlerde daha farklı. Bunların birbirine dönüşmesi demek ki mümkün değil. Dolayısıyla bir delil olmayınca da önceden sizin kabul ettiklerinizi biz kabul etmek zorunda değiliz. Yani o kendi kabulünüz. Biz bilimsel araştırmalara daha çok dikkat ediyoruz. Çünkü Allah bizi bilime emrediyor, hurafeleri emretmiyor. Maşallah. Bu evrimde hurafe dolu bir pagan dini. Biz dolayısıyla o dini kabul etmiyoruz. Yani kimseye de dayatmaya artık daha fazla uğraşmasınlar. Değişik bir duruma düşüyorlar çünkü. Yani kendi dinlerini, 7000 yıllık pagan dinlerini insanlara dayatmaya çalışıyor. Bilim çok ilerledi. Kur'an Allah'ın hak kitabı. Bilimle tam uyumlu, bilime emrediyor. Yani hak dini biz davet ediyoruz evrimcileri. 7000 yıllık bir pagan dinini bırakıp hak din, modern, çağdaş, en ilerici Kur'an'ın hakikatlerini gelmelerini de tavsiye ediyoruz.
Evet. Darwin'in bu masalı aslında kendi başına uydurmamıştır. İşte güçsüz olanların yok olması, güçlünün ayakta kalması veya güçlünün zayıf olanı ezmesi fikrini. Bunun abileri var. Kendisinden 50 yıl önce yaşamış yaklaşık. Thomas Malthus. Bu kişi aynı kafada, yani Darwin'in kafasında ama ondan daha önce geliştirmiş bir yönüyle. Diyor ki insanların diyor nüfus artış sayısı geometrik olarak yükselir diyor. Yani 2, 4, 8, 16 öyle gider diyor. Ama diyor yiyecek kaynakları aritmetik olarak gelişir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider diyor. Dolayısıyla da bilmem kaç yıl sonra diyor yiyecek kaynakları geometrik olarak artan insan sayısına yetmeyecek diyor. Bu yüzden de acilen tedbir almamız lazım diyor. Nedir o tedbir? İşte az önce anlattığımız. Yeryüzünde zayıf olan, hasta olan, fakir olan, gariban olan insanların süratle yok edilmesi, bu beyefendinin ve onun gibilerinin daha rahat yaşayacağı bir ortam meydana getirecekmiş dünyada.
Kayrılmış ırklar olarak
adlandırılıyor. Evet. Şimdi bir kere Malthus bu saçma sapan analizi yapıyor da, istatistiği yapıyor ama kimse de sormuyor, kardeş sen bu istatistiği neye dayanarak yaptın diye. Sonradan anlaşılıyor ki sandalyeye dayanarak yapmış. Çünkü hiçbir elinde verisi yok Malthus. Bak bilim adamı ha göğe. Niye biliyor musun? Nüfus sayımıyla ilgili elde veri yok çünkü o zaman. Yani 60 bir şey. Millet de böyle hani aritmetik, geometrik falan, bir de yanında rakamlar koyunca vay be hesaba bak. İşte 4000 yıl sonra açız abi falan gibi bir mantık oluşmuş. Herkes de bir panik meydana gelmiş bu adama inananlarda. Bak adamın elinde istatistik yapması için veri yok, veri. Nüfus sayımı yapılmamış ki daha o zaman. Nereden biliyorsun sen onun geometrik olarak arttığı nüfusun?
Bir de kafandan yiyecekler de aritmetik olarak artmıyor ki. Tam tersi insana nazaran daha fazla.
Daha fazla artıyor, üstelik evet. Yani hiçbir yönden gerçek değil. Tamamen onu Oktar güzel söylüyor. Atmasyon.
Bilimsel adıyla.
Bilimsel adıyla. bilimine dayalı bir açıklama bu. Ama bizim Darwin çok hoşuna gidiyor mesela bu fikir. Sosyal Darwinizm bir yönüyle de buradan şey yapar. Beslenir. Malthus'un bu saçma sapan atmasyon biliminden. Şimdi bak Malthus'un fikrinin Darwin tarafından beğenilmesi bir konudur. Ama bu fikrin ne kadar tehlikeli bir altyapısı olduğu daha da önemlidir. Bunu şimdi Malthus'un ağzından bir anlatalım da evrimciler dinlesinler. Neyi savunduklarından haberleri yok. Bak ağa babası ne diyor? Yoksul kesime temizliği tavsiye etmek yerine onları aksi alışkanlıklar yönünde cesaretlendirmeliyiz diyor. Kafaya bak. Şehirlerimizdeki yolları daha dar yapmalı. Evleri daha kalabalık oturulan yerler haline getirmeli. Ve vebanın, hastalığın yani, geri dönmesi için çaba harcamalıyız. Yani münasebetsizliğe bak. Kırsal kesimde köylerimizi durgun su kenarlarında inşa etmeli. Bak durgun su kenarı, çok dikkat et. Yerleşimlerin bataklık alanlarında ve sağlıksız koşullarda da olsa yapılmasını teşvik etmeliyiz diyor. Sağlıksız alanlarda. Ancak her şeyin ötesinde zararlı hastalıklar için alınan özel önlemleri ve bazı hastalıkları kökünden yok etmek için projeler düzenleyerek insanlığa hizmet ettiklerini düşüren hayırseverleri, ki bu insanlar hataya düşmüşlerdir, kınamalıyız diyor. Bak bu kafa işte. Yani orada televizyona çıkıp Habertürk'te anlatıyorsun ama hangi kafayı savunduğunu bilmiyorsun. Sen zannediyorsun ki sadece böyle işte hücreler, DNA'lar, tesadüfler, böyle bir şeyin içine girmişsin sen kendi kendine orada. Enzim, hormon, işte ara geçiş formları, insanoğlu. Bu masala inanmışsın ama zannediyorsun ki sadece böyle bir şey evrim. Bu değil. Eğer buna seni inandırırsa evrim, o zaman bu bakış açısında olman gerekiyor işte. Böyle bir adam olman gerekiyor. Yani garibanı ezen, fakiri ezen, işte böyle bataklık kenarlarında bunlar yaşasın. Orada ölsünler. Şu vebayı bir yayılmadı mı? Dur biz vebayı yayalım dünyaya. Millet şöyle bir vebadan ölsün. Bunu isteyen bir adam haline gelirsin, Allah esirgesin. Sonra bak devam ediyor. Bu Malthus bayağı tehlikeli bir tip. Adam bebeklerin ölmesini teşvik ediyor ya. Yani cinayeti teşvik eden bir fikir, sözde bir fikir sistemidir. Darwinist kafa, evrimist kafa. Ya ister kabul etsin, ister etmesin işte. Ağa babaları söylüyor, biz söylemiyoruz. Yani savundukları şeyleri biz kendilerine anlatalım da vazgeçsinler diye anlatıyoruz. Yani öyle konu öyle bilimsel, biyolojik, efendim matematik, fizikle alakalı bir konu değil. Konu insan öldürmeyle alakalı bir konu. Masum, gariban, zayıf veya engeli olan insanların öldürülmesiyle, katledilmesiyle alakalıdır. Bak ne diyor adam? Adalet ve takdir konularıyla usulen meşgul olmamızın nedeni, bak lafa bak, adalet ve takdir konularıyla usulen meşgul oluyoruz. Niye? Çünkü ben adalet istemiyorum yeryüzünde diyor. Takdir, zaten takdir edilecek bir şey yok ki. Tesadüfen olmuş diyor. Adam, hayvandan gelmiş adam, nesini takdir edeyim? Ben bununla ilgilenmiyorum diyor. Yoksulun destek isteme hakkını reddetmek için diyor. Adaletle ilgileniyorum. Bak yoksula destek vermeyeceksin diyor. Bu amaçla hiçbir yeni doğan çocuğun yardım talep etme hakkına sahip olmaması gerektiğini açıklayarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını da teklif etmeliyim diyor. Yani çocuk doğdu ya, gariban bir ailede diyelim, olur, imkanı yoktur. Yardım isteme hakkı var ya, hukuku var ya diyor. Bu hukukun diyor yasalarca değiştirilmesi için ben mücadele etmeliyim diyor. Var olan yasalara da itiraz etmeliyim diyor. Hatta bu konuda çıkacak başka açıklamaları da var. Diyor ki sahte doktorlardan mağdur olan hastaların hukuklarını korumak gerekiyor ya. Bu konuyla ilgili başvuruları reddedelim. Hatta bu yasayı da kaldıralım diyor. Yani etrafta sahte doktorlar olsun, biz bunu teşvik edelim. Bu vesileyle de insanlar ölsün. Malthus böyle bir adam. Yani şeyin babası. Fikir babalarından bir tanesi. Kıyas yapılması gerekirse gayrimeşru olarak doğan bir çocuk toplum içinde çok az bir değere sahiptir. Bakar mısın? Yani hayvandan farkı yoktur diye doğan bir çocuğun. Diğerleri ise zaman içerisinde onun yerini alacaktır. Yani çocukların kurtarırı yok. Yani şimdi gayrimeşru diye sen zannediyorsun böyle bir şeydi. Gayrimeşrucuk değeri yoktur canım o gayrimeşru. Yani sanki bir ahlak anlayışı var gibi bir hava veriyor. Sonra diyor ki diğerleri de zaten zamanla öyle olacaktır diyor. Yani normal şekilde doğmuş çocuklar da onlar gibidir zaten diyor. Yani babaya göre herkes gayrimeşru zaten. Büyüyenler de zaten geçmişte çocuk olduğuna göre dünyadaki herkes gayrimeşru. O zaman gayrimeşru olan herkes bu kafaya göre yok edilmeli. Yani az önce dedik ki yani engelli insanları nereden baksan 1 milyar öldürmek isteyen kafa. Bak biraz daha ileri gittik. Yani kendisinden başka kimse kalmayacak. Bir de işte herhalde yakın çevresi falan. Bunu istiyor adam açıkça. Nüfusu bu arzu edilen seviyede tutmak için gerekenin ötesinde doğan bütün çocuklar yetişkinlerin ölümleriyle onlara yer açılmadığı müddetçe ölmelidirler diyor. Yani çocuk doğdu, yaşlı biri öldü diyelim. Veya işte bir şey sebep sonucu biri öldü. Ha, yer açıldı bu yaşayabilir diyor. Ama diyor yer açılmazsa yani birileri ölmez ve bu yeni doğan çocuğa yer açılmazsa o zaman ne yapacakmış Darwinist kafa, evrimci kafa? Ölmelidirler diyor. Peki nasıl ölecek çocuk? Bir müdahale olması lazım.
Yani. Katledilecek.
Ha, değil mi? Biz öldürürüz diyor yani çocukları. Yani bebek cinayetlerini dahi ve tabii bebek bir gün büyüyecek adam olacak. Onlar da öyle. Onun da yaşam hakkı yok. Çünkü zaten nüfusta bir yer kaplıyor. Yiyecekler azalıyor. Yani nerede oluyorsa bu Cenab-ı Allah diyor ki yani yeryüzü o kadar geniş ki diyor. Hani hicret edecek yer mi bulmadılar diyor yeryüzünde diyor şeytan Allah'sın. Çok geniştir. Nimetlerini sayarak hatta genelleme yaparak bile saysanız bitiremezsiniz diyor Cenab-ı Allah. Size verdiğim nimeti. Kim demiş öyle hani şey var. Efendim sayı iyice yetmiyor, ona yetmiyor, buna yetmiyor. Hemen tedbir alalım. Tedbire bak, insanları öldürme. Kardeşim öyle diyeceğine tarımı geliştirelim, sanayiyi geliştirelim, sebze meyveyi daha çok ekelim, caddelerin etraf kenarlarına portakal ağaçları, elma ağaçları dikelim, her insan gitsin oradan alsın yesin desene. Niye insanları öldürme yöntemini seçiyorsun? Madem samimisin, değil mi? Madem nüfus planlaması adam öldürerek mi yapılır? Nüfus planlaması daireleri var her ülkede. Devlet planlama ve nüfus daireleri var. Planlama yapıyor. Öyle senin kafana göre mi yapıyorlar? Yok. Belli teknik şeyleri vardır. Prensipleri vardır. Onlar üzerine kurulur. Nüfus planlaması insanların hayatta kalması ve daha iyi, daha güzel, daha konforlu yaşaması için yapılır. İnsanları öldürerek nüfus planlaması yapan işte evrimci kafa, Darwinist kafanın ne kadar tehlikeli olduğu gerçekte anlaşılsın diye anlatıyoruz. İnşallah.
İnşallah.
Maşallah. İnşallah. Ben bir ayet okuyacağım biraz önce. Serdar Hocam senin de söylediğin. İnam suresi 141. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzeşmez yaratan odur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasat günü hakkını verin. İsraf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez. Allah birçok nimet verdiğini belirtiyor ayette. İbrahim suresi 34. ayette de size her istediğiniz şeyi verdi. Allah bize her istediğimiz şeyi verdi dünyada. Yani bol bol. Mesela ekinler ekiliyor. Normal insanların da yani isteğinden fazlası zaten üretilebiliyor. Mesela arılar bal üretiyor. Bol bol. Mesela kendilerinden fazla üretiyorlar. Bizim için üretiyorlar. Demek ki Allah biliyor yani insanların ne kadar neye ihtiyacı olduğunu ve yaratıyor. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. Yani bunların karşısında tabii nankörlük etmemek gerekiyor. Maşallah. Yani buradaki biraz önce anlattığımız konularda olduğu gibi.
Maşallah. Bir ayette ben okuyayım. Rum suresinin 22. ayetinde Cenab-ı Allah kulunu şeytanan Allah'a sanırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için gerçekten ayetler vardır diyor Cenab-ı Allah. İşte Serdar Hocam uzun uzun anlattı evrim teorisinin nasıl dünyaya belalar getirdiğini. Ama Allah bize Kur'an'da hep kardeşliği, güzelliği ve Allah'ın bizi farklı farklı yarattığını bize bildiriyor Allah. Dolayısıyla
Bu akım belalar getirmiş olduğunu görmüş oluyoruz. Detayda yaratılış mucizesi olduğunu görmüş oluyoruz. Akın hocamın okuduğu ayete paralel olarak inşallah Allah bizden samimiyet bekliyor, şükür bekliyor inşallah. O yüzden her şeyi çok güzel ve farklı farklı yaratıyor nimet olarak.
İnşallah. Ben bir iman hareketinden bahsedeceğim, nöronlarla ilgili bir sunumumuz var. Elektrik akımı üreten hücreler, nöronlar, vücudumuzu saran sinirler, nöron adı verilen yüzlerce, kimi zaman binlerce sinir hücresinden oluşuyor. Bir nöronun ortalama genişliği 10 mikron. 1 mikron milimetrenin binde birine eşit bu arada. Bir insan beyninin içindeki 100 milyar nöronu tek bir çizgi halinde yan yana getirebilseydik, 10 mikron genişliğindeki ve çıplak gözle görülemeyen bu çizginin uzunluğu tam 100 kilometre olurdu. Beynimizin içerisinde 100 kilometrelik bir uzunluk var. Nöronların küçüklüğünü şöyle bir örnekle de gözümüze canlandırabiliriz. Bir nokta işaretini 50 tane, 5 bir iğne başına ise 30 bin tane nöron sığdırabiliyoruz. Nöronların tasarımı vücuttaki uyarıları taşımak üzere hazırlanmış. Nöronların çoğunun görevi komşu nöronlardan sinyaller almak. Daha sonra bunları bir başka nörona ya da hedef hücreye iletmektir. Nöronlar bir saniyede binlerce kez bu işlemi yaparak birbirleriyle haberleşebilirler. Yani sinir hücreleriyle yani hislerin iletilmesine sağlıyor bu nöron hücreleri. Nöronların bir yönden diğer yöne gerçekleşen ritmik ve koordine hareketiyle her organ, kas, eklem, sistem ve hücre vücudumuzdaki görevlerini bizim talimatlarımıza, takibimize ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor. Mesela mutfakta yanına ayakta dolaşırken ayak parmağımıza bir cam batsa, camın batması ile beynimizin acıyı algılaması arasında saniyenin binde birkaçı kadar bir zaman farkı oluyor. Bu sürede o kadar küçük ki yani bizim o süreyi ölçmemiz mümkün değil. Bu süre içerisinde beynimize zaten ayağımıza iğne işte cam batma bilgisi ulaşmış oluyor. Tabii bu nöronlar tarafından gerçekleştirilen bir işlem. Böylelikle ayağımız daha fazla zarar görmeden hemen biz algılamış oluyoruz ayağımıza bir cam battığını. Bakın çok muazzam bir hızda oluyor bu. Normalde böyle olmasa çok daha zorlanırız. Tüm nöronlar bir çekirdek elektrik sinyalleri taşıyan dendrit adı verilen kısa lifler ve sinyalleri taşıyan akson adı verilen uzun bir lif içeriyor. İplik kadar ince olabilen sinir hücresi yaklaşık 1 metre uzunluktadır. Bazen mesajlar sinirler boyunca çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kalır. Bir nöronun uyarı göndermesi saniyenin binde biri kadar kısa bir süre içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle bir nöron saniyede 1000 sinir uyarısı göndermesi mümkündür. Fakat genel olarak saniyede 300-400 kadar uyarı gerçekleştiriyor. En büyük ve kalın sinir lifleri elektriği saniyede 150 metre hızla iletirken, saniyede 150 metre bakın çok muazzam bir hız, vücut içerisinde böyle bir hıza ihtiyaç var çünkü yani bizim hemen her şeyi algılayabilmemiz için. En ince olanlar saniyede 90 metre hızla iletiyor. Bir nöronun içinde bilginin bozulmadan taşınması ve gerekli yerlere iletilmesi son derece şaşırtıcı bir durum. Ancak söz konusu olayların gerçekleşme süratı en az bunlar kadar hayret verici. Bir an için vücudumuzdaki tüm kompleks sistemlerin var olduğunu ancak sinir hücrelerimizdeki bilgi iletiminin daha yavaş olduğunu düşünelim. Baktığınız manzaranın güzelliğini, yediğiniz yemeğin tadını, dokunduğunuz yerin parmağınızı yakacak kadar sıcak olduğunu saatler sonra algıladığımızı ya da size sorulan bir soruyu anlayıp cevap vermenizin onlarca dakika sürdüğünü. Yani gerçekten eğer sinir hücreleri bu kadar hızlı çalışıyor olmasaydı biz mesela bir yere giderdik, bakardık. O yerden ayrılıp başka bir yere gittiğimizde o da biraz zor olur tabii. Mesela yarım saat önce baktığımız yerin görüntüsü daha yeni gelirdi. Veyahut da biz işte bacağımızı kırmış olurduk. Mesela
acıyı bir saat sonra hissederdik.
Bir saat sonra bir bakardık. Bacağımız kırılmış, daha yeni fark ediyor olurduk.
Kan kaybından da ölürdün tabii.
Kan kaybından da ölmüş olurduk o sırada dediğin gibi Serdar Hocam. Yani ama Allah muazzam bir hızla yaratıyor nöronların bu işlevlerini ve biz her şeyle an an muhatap oluyoruz. Ne başımıza geliyorsa o an fark ediyoruz. Tabii Allah'ın nimeti bunlar. Rahman olan ve Rahim olan Allah'ın, Rabbimizin nimeti. İnsan vücudunda her şey olması gerektiği gibi. Bu Kur'an ayetinde Allah her şeyi ölçüyle yarattığını şu şekilde bildiriyor şeytan Allah'a sığınırım. Allah her dişinin neyi yüklendiğini, neye hamile kaldığını ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. Onun katında her şey bir miktar ölçü iledir. Rad suresi 8. ayette Allah bildirmiş. Yani bu çok büyük bir nimet. Normalde evrim mantığıyla düşünecek olursak böyle bir teknolojiyi mutasyonlar nasıl yapsın ki böyle bir şeyi? Yani vücutta elektrik sistemi olacak, nöron hücreleri olacak. Ayrı yapılanmış hücreler bu, normal hücreler gibi değil. Ve bunlar işte saniyede 150 metre hızla. Yani bizim ihtiyaç saniyede işte 300 kilometreye ihtiyacımız yok bizim mesela ışık hızı gibi. Benzeri gibi. Veyahut da saniyede 1 metre hızlı olsa yine çok bizim için yavaş olurdu. Çünkü 1,5 metrelik bir insan bir şeyi yani 1,5 saniye sonra falan algılamış olurduk. Eğer başımıza gelen bir şeyi. Ama saniyede Allah 150 metre hızı nasip etmiş onlara, bu sisteme. Ve saniyede 150 metre bir insan için yeterli. Zaten 1,5 metre, 2 metre civarında bir boyu oluyor bir insanın. Dolayısıyla muazzam bir ayar görüyoruz da. Allah da her şeyi bir ölçüyle yarattığını bildiriyor. Buna da 150 metreyi mesela, saniyede 150 metreyi uygun görmüş Allah. İnsana yettiğini bildirmiş. Ve o şekilde insanlar lüks içinde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bir kafamızı çevirdiğimiz zaman anında görüyoruz mesela. Masaya dokunduğumuz zaman 3 saniye sonra dokunma hissi gelmiyor. İşte su içiyoruz mesela. Bir bardak su içtikten sonra biz o hissi algılamıyoruz. Hemen su içerken algılıyoruz. Yemek yediğimiz zaman o an algılıyoruz. Bu kadar hızlı ve lüks bir hayatımızın olmasının sebebi Allah'ın bu nöronlara verdiği bu hızdan kaynaklı. Allah dileseydi dediğimiz gibi farklı bir hız verirdi ve biz hiçbir şekilde bu lüksü yaşayamazdık. İnşallah.
Şey çok ilginç mesela, küçücük bir alana 100 kilometre uzunluğunda bir hat yol düşünüyor yani.
Sığıyor.
Yani bırakın tesadüfe, insan zaten hayretinden ne söyleyeceğini bulamıyor. Şu kadar bir alan ya. 100 kilometrelik bir ipi sığdırın da göreyim. 100 kilometre bayağı yani. Adapazarı'nı geç buradan. Bayağı. Yani çok uzun 100 kilometre, öyle az uz bir rakam değil.
Ve bütün bunlar beynin içerisinde ufacık
ha, küçücük bir yerde oluyor. Küçücük bir yerde. Ya bu bilimsel yani. Ne tesadüf ya. Ne kendi kendine olması. Neden bahsediyorsun yani? Şaşırmışsın. Evrimcilere söylüyorum. Hakikaten. Akıllarını başlarına. Hatta üstad diyor ki aklını imanla başına al diyor.
Maşallah.
Öyle aklını başına al. Hani ne kadar aklı başında adam. Öyle değil. İmanlı olacak. İman etmek hem insanın ruhunu ferahlatır. Kafayı açar. Rahatlar. Hem de doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayışa sahip olursun. Bakar bakmaz beynin içinde 100 kilometrelik bir yol var dendiğinde insan böyle bir yanar her yeri. Ya der bu, subhanallah, bu nasıl bir şey der yani. Değil mi? Yani hayret meydana gelir. Neye hayret meydana gelir? Olaydaki harikuladeliğe hayret meydana gelir. Olaydaki olağanüstülüğe hayret meydana gelir. Şaşkınlık meydana gelir, değil mi? Subhanallah o yüzden diyor insan. Yani hakikaten bakıyorsun ya, bu hani, hani kelime bulunmaz ya olağanüstü harika şeyler karşısında. Maşallah. İnsan subhanallah diyor. Ya Rabbi diyor, seni ben bütün eksikliklerden tenzih ediyorum. Münezzehsin sen diyor. Senin ilmin, bilgin, gücün, kuvvetin, kudretin her şeyi kaplamış. Ben de onları seyrediyorum. Yeryüzüne geldim, bana o güzel sıfatların tecellilerini yaratma sanatında ve delillerinde bana gösteriyorsun deyip subhanallah elhamdülillah diyor insan. Yani tesadüf, bak çok ayıp ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Üstadın tavsiyesini onlara da söylüyoruz. Akıllarını başlarına imanla alsınlar. Aksi takdirde diyor üstad, akıllarını başlarından fırlatıp atsınlar. Rahat ederler o zaman diyor. Ama o zaman da deli hükmünde oluyorsun. Kimse delirmek istemez. O da güzel bir şey değil inşallah.
İnşallah. Evet sayın seyirciler, kısa bir aramız var. Daha sonrasında burada olacağız. Evet sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Şimdi Kur'an'ın mucizelerinden bahsedelim isterseniz biraz da. Bizim dinimizde ve Kur'an-ı Kerim'imizde kıyım, işte soykırım vesaire o tip şeyler yok. Güzellik, Ve bunun yanında birçok şifre ve bize belli etmeye çalıştığı birçok özellik var. Bunlardan bahsedelim. Şimdi slide'ımız olacak. Kur'an'daki kelime tekrarlarıyla alakalı. Yedi gök tabiri Kur'an-ı Kerim'de 7 kez geçmektedir. Ve göklerin yaratılışı hulkü semavet ifadesi de tam 7 kez tekrarlanmaktadır. Bu sayılar verirken de şunlara dikkat edelim. Bu sayıları laf olsun diye söylemiyoruz. 7 kez geçmesi atmosferin 7 kat olmasından sebeptir. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde belli edilmektedir. Gün, yani Arapçada yevm olarak kullanılan kelime 365 kez geçmekteyken çoğul, yani günler, eyyam ve yevmeyn kelimeleri 30 defa tekrarlanmaktadır. Bu da şunu belli etmektedir. Bir yıl 365 gündür. Bir ay içerisinde de 30 gün vardır. Ve bu da çok açıkça belli edilmiştir. Ay kelimesi de yine tekrar sayısı 12'dir. Bitki ve ağaçların kelimelerin tekrar sayısı da aynıdır. Birbirine eşit değerdedir ve 26'dır. Ceza, karşılık kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden bir tanesi olan marifet, yani bağışlama ifadesi bu sayının tam olarak iki katı, yani 234 kez tekrarlanmaktadır. D kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. Dediler kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz. Yine birbirine eşitlik göstermekte. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanmış sayısı da yine aynı, 115. Şeytan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 88 kez geçmekteyken melek de bununla eşit olarak tam olarak 88 kez yine Kur'an-ı Kerim'de yer almakta. İman, tamlama almadan ve küfür kelimeleri Kur'an-ı Kerim boyunca tam olarak yine 25 kez tekrarlanmakta. Cennet ve cehennem kelimesi de birbirine eşit ve aynı sayıda ve 77 kez Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Evet, sonraki slide. Kadın ve erkek kelimelerinde tekrar sayısı yine aynı, yani 23. Kadın erkek kelimelerinde Kur'an'da tekrar sayısı olan 23 aynı zamanda insanların spermlerinden gelen kromozom sayısını belli etmektedir. Anne ve babadan gelen 23'er kromozomun toplamı olarak da Kur'an-ı Kerim'de 46 kez geçmektedir. Evet, buradan da anlaşılacağı gibi Kur'an'da bazı sırların çok net bir şekilde dile getirildiğinden bahsetmiştik. Bu sayıların da çok büyük önemi var. Sağda solda abuk sabuk yerlerde mucize aramaktansa, bakınız zihnimiz ve Kur'an-ı Kerim bize açıkça bunu belli etmekte. Gün sayısından, ay sayısından, hatta ve hatta bizim meydana gelmemizdeki spermlerindeki o XY kromozomlarının 23'er adet olmasından itibaren bunlar açık bir şekilde mucizedir. Yani başka yerlere dalmanın, başka arayışlara girmenin hiç kimseye hiçbir faydası olmayacaktır. Madem bir şeyleri aramak istiyorsunuz, madem bir şeyleri görmek istiyorsunuz, Kur'an'ın ilk ayetindeki gibi oku diyor ve Kur'an-ı Kerim'de bu açıkça belli ediliyor zaten. İnşallah. Mucizeler her türlü söz konusu inşallah.
İnşallah. Bir Kur'an mucizesi de ben paylaşayım. Tabii elhamdülillah Kur'an'ın hak kitap olduğunu Allah bize mucizelerini göstererek belli etmiş oluyor. Biz de bilip anlıyoruz inşallah bunları. İnşallah. Yapılan bilimsel araştırmalarda o dönemde 1400 yıl önce hiçbir veri yokken elde, ki öyle bir detay araştırılamazken, günümüz teknolojisinde henüz yeni bulunmasıyla beraber çok net olarak Allah bize mucize olduğunu göstermiş oluyor. İnşallah. Bunlardan biri de nasıl ki Big Bang patlaması var, evrenin sonu olan Big Crunch. Şimdi bu teoriye baktığımız zaman Big Crunch teorisi Big Bang ile başlayarak genişlemekte olan evrenin gittikçe hızlanarak içine çökeceğini öne süren bir teoridir. Teoriye göre evrendeki bu çöküş, evren tüm kütlesini kaybedip sonsuz yoğunluktaki bir noktaya dönüşene dek sürecektir. Evrenin yaratılışı Big Bang denilen büyük bir patlama ile başlamıştır. Ve o zamandan beri evren genişlemektedir. Bilim adamları evrenin kütlesi yeterli miktara ulaştığında çekim kuvvetleri nedeniyle bu genişlemenin duracağını ve bunun evrenin kendi içine çökmeye, büzülmeye başlamasına sebep olacağını
bildirmektedir. Büzülen evrenin de sonunda Big Crunch, yani büyük çöküş denilen çok yüksek bir ısı ve sıkışma ile sonuçlanacağını ifade etmektedirler. Bu ise bildiğimiz tüm yaşam şekillerinin yok olması anlamına gelmektedir. Stanford Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Renata Kalos ve Andre Linde'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Evrenin akıbeti küçülmeye ve yok olmaya doğru gidiyor. Gördüğümüz ve daha uzaktaki göremediğimiz her şey protondan bile küçük bir nokta şeklinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymişsiniz gibi. Kara enerjinin en iyi tarifinin şu açıklama olduğunu bulduk. Aşama aşama negatif hale gelen bu kara enerji evrenin dengesinin değişmesine sebep olacak ve büzülüp çökecek. Fizikçiler kara enerjinin negatif enerjiye dönüşeceğini ve evrenin yakın bir gelecekte büzüleceğini biliyorlar. Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsayıma Kur'an'da şu şekilde işaret etmektedir. Cenab-ı Allah, konu şeytandan Allah'a sınırım. Bizim göğü kitabın sayfelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başlayacağımız gibi yine onu eski durumuna iade edeceğiz. Bu bizim üzerimizde bir vaattir. Elbette biz yapıcılarız. Enbiya suresi 104. Bir başka ayette ise göklerin bu durumu şöyle ifade edilmekte. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Zümer suresi 67. Evet, Big Crunch teorisine göre başlangıçta olduğu gibi önce yavaşça fakat gittikçe hız kazanarak evren çökmeye başlayacaktır. Tüm bunların devamında ise evren sonsuz yoğunluk ve sonsuz ısıda sonsuz küçüklükte bir nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori Kur'an ayetleriyle paralellik içindedir. En doğrusunu Allah bilir. Evet, elhamdülillah. Allah yaratmayı nasıl başlıyorsa öyle sonlandıracağını da bize söylüyor, göstermiş oluyor. Ahiret çok yakın. İnşallah bunu da Kur'an ayetlerinden görmüş oluyoruz inşallah. Tesadüf göremiyoruz. Tesadüfen dünya var olmuşu biz göremiyoruz ayetlerde ve Yüce Rabbimizin ayetlerinde söylediğinde inşallah biz mucize görüyoruz. Allah'ın yaratmasını İnşallah. Görüyoruz. Maşallah.
Evet, bir videomuz vardı ama eğer hazırsan.
Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yer, gök, kainatla ilgili, tabii birçok konuyla ilgili çok güzel tefekkürleri var. Onları da işte zaman zaman paylaşıyoruz böyle. Yeri geldiğinde, sözü geldiğinde. Kainata bakmak, göğü incelemek, yeryüzünü incelemek, Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlıları incelemek, her defasında Allah'ın yaratma sanatını, detay yaratma sanatını bize en güzel şekilde gösteren örnekler. Cenab-ı Allah onları o sebeple yaratmış. Biz onlara bakalım. Hem onların bizler için yaptıkları, oluşturdukları yiyeceklerden, içeceklerden istifade edelim. Veya işte ekolojik dengedeki önemli görevleri bizim yeryüzünde konforlu yaşamamıza vesile olsun. Ve sahip oldukları özellikler üzerine düşündükçe ve teknik bilgimizi arttırdıkça da bunun tesadüfen olamayacağını, başıboş olmadığını, bir gücün olduğunu, bir yaratanın olduğunu hemen anlayıp Cenab-ı Allah'ın bizden istediklerini yapmamıza vesile olacak şeylerdir bunlar, varlıklardır iman hakikatleri. Canlı olsun, cansız olsun. Şimdi yer ve gök diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, gaflette olan insanı uyandırır diyor. Yani sahip olduğu özellikleri incelediğinde gaflet perdesini kaldırır diyor ve ihtar eder diyor insanı. Yani uyarır diyor. Sahip oldukları özelliklerle insanları, gaflet içinde olan insanları uyarır diyor. Neyle uyanır? Aklını başına al, gafletten çık, Allah var. Bir süre dünyada yaşayacaksın. Ömrün zaten kısıtlı, bellidir. Ecelle belirlenmiştir. Sonra da Cenab-ı Allah ruhunu alacak, canını alacak, ahirete sevkin olacak der diyor. İman hakikatlerinin bir yönü de budur. Yani insana ahireti de hatırlatır, ölümü de hatırlatır. Ona göre ahirete yönelik de bir hazırlık yapmasına da vesile olur insanların iman hakikatleri. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden, Asay-ı Musa'dan, Risale-i Nur'dan bir alıntı var, onu paylaşalım. Evet diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, hiçten, birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak, cansız şeyleri konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak yeryüzünü ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vazifelerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Yani araştır, öyle evrimciler gibi kafa yerde evin içinden çıkmaz, efendim laboratuvardan çıkmaz. Karanlık izbe yerlerde sakladıkları fosillerle oturan kişiler gibi olmayacaksın. Dışarı çıkacaksın. Etrafına bakacaksın, analiz yapacaksın, izleyeceksin. Çevreni gözlemleyeceksin. O zaman anlarsın ki hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Olamaz da. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Ya işte bilim gelişince ne oluyormuş? Sen başıboş yaratılmadığını anlıyormuşsun. Etrafındaki canlıların da başıboş olmadığını, bir mutlak bir gücün kontrolü ve hükmü altında olduğunu anlıyoruz. Devam ediyor. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar. Evet, her nereye bakarsak bakalım canlıların Cenab-ı Allah'ın onlara verdiği özellikleri en güzel, en doğru, eksiksiz ve kusursuz şekilde kullandıklarını görüyoruz.
Maşallah.
Ama onlar bunu müdebbir, yani Cenab-ı Allah önceden takdir ve takdirle belirlediği özelliklerdir. Canlılar bunları yaparlar. O yüzden yaparlar. Yani onu Cenab-ı Allah onlara vermiştir. Canlılar sonradan dünyaya gelip bunları kazanıp yapmamıştır. Cenab-ı Allah'ın müdebbir sıfatının tecellisinin sonucudur canlıların sahip olduğu özellikler. Ve yine devam ediyor Üstad. Mesela diyor ki, yine bak evrimcilere cevap veriyor Üstad. Tesadüf yoktur diyor. Hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün olmayan hiçten hakimane icat ve sanat, perverane ibda ve ihtiyarkerane ve alimane halk ve inşa ve 20 cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikattir ki zihruhlar, yani ruh sahipleri adedince şahitleri bulunan bir burhan-ı bahir olarak Zat-ı Hayyu Kayyumu vücubu vücuduna ve sıfat-ı sebabına ve vahdedine şehadet eder. Yani yeryüzüne baktığımızda biz yaratan varlıklar görmüyoruz. Yaratılmış varlıklar görüyoruz. Yeryüzüne baktığımızda sahip oldukları özellikleri geliştiren canlılar görmüyoruz. Sahip oldukları özelliklerle bir anda yaratılmış canlılar görüyoruz. Bütün mesela sebepleri görüyoruz ama sebeplerin yaratıldığını görüyoruz. Sebeplere bağlı olarak canlıların bir şeyler yaptığını görmüyoruz. Yani kademeli, aşamalı, birbiriyle bağlı olayların geliştirdiği olayları görmüyoruz. Sebepleri de Allah'ın yarattığını görüyoruz. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri de evrimcilere cevap veriyor. Tesadüf yoktur diye. Videolarımız var mı? Hazırdı herhalde onlar. Şimdi iman hakikati videolarımız var. Onları izleyelim.
Mürekkep balığı çok kompleks bir göz yapısına sahiptir. Şu aşamada avını kaçırması söz konusu değildir. Gözleriniz çevreyi ne kadar iyi görürse o kadar fazla saklanmak zorunda kalırsınız. On kolu vardır, ve hepsi de kaslı emme ağızlarına sahiptir. Yavaş ya da hızlı yüzebilir. Başının altındaki çıkış deliğinden püskürttüğü suyla hareket eder. Mürekkep balığı, suyu dirençle karşılaşmadan kolayca yararak gitmesine olanak veren hidrodinamik şekliyle en hızlı deniz canlıları arasındadır. Bazı türleri saatte 30 kilometre hızla yüzebilmektedir. Bu kadar hızlı olabilmesinin sırrı, vücudunu bir ağ gibi ören protein lifleridir. Bu liflerin esnekliği ve sağlamlığı sayesinde suyun hızlı bir şekilde dışarı atılabilmesi sağlanır. Burada dikkati çeken çok önemli bir nokta vardır. Günümüzün itmeli jet motorlarının çalışma prensibi de mürekkep balığıyla aynıdır. İnsanlığın 20. yüzyılda taklit etmeye başladığı bir teknik, milyonlarca yıldan beri mürekkep balığı tarafından kullanılmaktadır.
Evet, ahir zamanda olduğumuzu ve metiyet döneminde olduğumuzu, yani son dönem içerisinde bulunduğumuzu buradan her seferinde anlatmaya çalışıyoruz değerli izleyicilerimize. Bunda birçok alameti var. İşte zamanın, sürenin kısalması, ulaşımın daralması, daha kısa olması, iç savaşların çıkması, Müslüman ülkelerin karışması vesaire. Bunlardan bir tanesi de Fırat Nehri'nin kurumuş olması.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinden de bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bununla alakalı bir slaytımız olacak. Hicri 1400'de, yani hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak açıkladığı Fırat Nehri'nin suyu üzerinde kurulan Kevan Barajı ile kesilmiştir. Fırat Nehri'nin suyunun kesilip durdurulması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden birisidir. Bunu da söylemiştik zaten. Bu da hadisleri içerisinde yer almaktadır Peygamber Efendimiz'in. Şöyle ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden de Fırat Nehri'nin durdurulması Kitabül Burhanül Fî Alametil Mehdi Ahir Zaman kitabında sayfa 39'da yer almakta. Bu hadisenin ayrıntıları ile ilgili diğer hadislerde de önemli bilgiler verilmekte aynı zamanda. Fırat Nehri'nin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesi açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır denilmekte. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor diye bazı gazete başlıkları var. Orada onlardan belli ediliyor. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Evet, görüyorsunuz zaten. Tarihte ilk ve son defa 3 gün akmayacak Fırat. Yine bununla alakalı bazı gazete başlıkları var. Resulullah buyurur ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukua gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak edenlerden her kişi yalnız ben halas olacağım, yani kurtulacağım diye ümitlenir. Fırat Nehri'nin suyunun çekilip, yani burada ilk şeyden bahsedelim. Suyuti Hazretleri'nin kitabında da bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı ve Fırat Nehri'nin suyu durmuştur ve kesilmiştir ve tarihte böyle bir şey görülmemiştir daha öncesinde. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça yorum yapılmıştı. Onu da şöyle açıklayalım. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın kadar kıymetlidir. Bu da bunu açıklamaktadır. Bu hazine üzerinde kıtal vuku gelir denmişti yine hadis-i şerifte. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede halen devam eden ve yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle ortada toprak alan ve o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir hadisteki ifadeyle de buyurulmuştur. Ve de altta da görüyorsunuz zaten, gazete güpürleri de orada mevcuttur. Birçok anarşik olayın olduğu belli ediliyor zaten. Evet, sanırım bitti değil mi slaytlarımız? Evet, şimdi bununla alakalı bir de videomuz olacak. Hazırsa onu da izleyelim.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının önemli bir alameti olan Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması, Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud gibi pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük akarsuyu Fırat Nehri. Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki devasa Keban Barajı Fırat'ın akışını kesti. Diğer bir deyişle nehir durduruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir başka hadisi şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak eden her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim. Fırat Nehri'nin suyu çekilip, İmam Suyuti gibi büyük hadis alimlerinin ortak kanaatlerine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste verdiği bu bilgiyle Fırat Nehri'nin akışının durdurulmasına işaret etmiştir. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı, Fırat Nehri'nin suyunu keserek durdurmuş ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdeleyen bu ahir zaman alameti de gerçekleşmiştir. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça. İnşa edilen bu 210 metrelik dağ gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması sebepleriyle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Bölgeyi gösteren şematik çizimlerde görüldüğü gibi baraj adeta betondan dev bir dağı andırmaktadır. Ve bu barajdan hadisteki altından bir dağ benzetmesine uygun olarak altın değerinde bir servet dökülmektedir. Bu hazine üzerinde kıtal vuku'a gelir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan ve halen de devam eden terör sebebiyle oradaki toprak sahipleri, bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde tam haber verdiği şekilde 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Kuşkusuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki haberlerin tam işaret edildiği şekilde bir bir ardı ardına ortaya çıkmış olması Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış vaktinin de geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla 1975 yılında gerçekleşen Fırat'ın suyunun kesilmesi olayı Hicri 1400'lü yani miladi 1979'la 80'li yıllarda faaliyetlerine başlayacağı bildirilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şu an görev başında olduğunu ve o dönemde ortaya çıkacağı günlerinde çok yaklaştığını müjdeleyen çok önemli bir ahir zaman alametidir.
Şimdi Mert kardeşim, hocam diyor, Fırat'ın suyu kesildi diyor. Ama diyor, rivayette altından bir dağ çıkacağı da belirtiliyor diyor. Bu nedir diyor. Şimdi Fırat'ın suyu kesiliyor. Su kesildiğinde normalde felaket getirir. Yani evet. Tarım olmaz, hayvancılık olmaz. Evet, değil mi orada? Evet. Fırat'ın suyu kesildi. Ama oluk gibi altın karşılığı, o zaman para birimi altın.
Evet.
Altın karşılığı muazzam servet geldi.
Evet.
Elektrik, sulama, evet, hayvancılık bölgede muazzam yayılmış oldu.
Evet.
Yani bir felaket getiren su kesilmesi değil. Burada Peygamberimizin vurgulamak istediği bu. Yani altından bir dağ çıkacak.
Evet.
Yani muazzam gelir getirecek. Size felaket getirmeyecek.
Evet hocam.
Para getirecek, gelir getirecek, imkan getirecek. Müteşabihtir bu anlamda. Yoksa yani gerçekten hakikaten altın yatağı da çıktı altında.
Evet.
Fırat'ın hakikaten zemininde bir altın yatağı çıktı.
Testerde çıkmıştı.
Ama asıl anlamı yani böyle konik, böyle koskoca bir dağ anlamında değil.
Evet.
Yani konik bir dağ bunun altında yatıyor anlamında değil. Bu su kesilmesi tahribat ve fakirlik getirmeyecek. zenginlik, bereket, bolluk getirecek. Bu anlamdadır.
Evet hocam, inşallah.
Bir de orada kan akmasından bahsediyor diyor. Olay anında, hadislerde. Oradaki bölgeye bakıyoruz. Fırat ve Irak bölgesi. Terör bir yandan, evet. PKK terörü. Irak'ta Amerikalıların akıttığı kanlar, Saddam'ın akıttığı kanlara baktığımızda bölgenin bir kan yatağına döndüğünü görüyoruz.
Evet hocam.
Ve Peygamberimizin hadisinin o yönden de doğru olduğunu görüyoruz. Mesela başka bölgede kan yok. Ama o bölgede kan yoğunlaşmış.
Evet hocam.
Orada kan yoğunlaşmasına Peygamberimiz dikkat çekiyor. Müteşabih yönü budur. Yani evet, açılımı budur.
Evet.
Elhamdülillah. Hocamız da çok çok güzel anlattı. İnşallah. Peygamber Efendimiz birçok olayı 1400 sene önce bizlere müjdeliyor. Bütün olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti olarak Peygamber Efendimiz bize müjdesi olmuş oluyor. Tabii biz baktığımız zaman da etrafımıza Peygamber Efendimiz'in söylediğine istinaden Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığı ortamda bir bozulmanın olacağı da söz konusu. Allah her dönemde yeryüzünü elçilerini vesile kılıyor. Dünyadaki zulmün kalkması için, güzel ahlakın, Allah'ın dinini tebliğ etmesi için inşallah. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesile olacak inşallah. Yeryüzünden zulmün, kanın kalkmasında ve güzel ahlakın, zenginliğin, bolluğun gelmesinde inşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın bozulması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametleri olarak biz görmüş oluyoruz. Hadislere baktığımızda ise inşallah Ebu Hamza şöyle diyor. İmam Sadık'a dedim ki imamsız Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan yeryüzü baki kalır mı? İmam, eğer yeryüzü imamsız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'sız kalırsa altı üstüne geçer buyurdular. Ki bakıyoruz şu anda da dünyada zulüm hakim. Kan hakim, savaşlar hakim. Müslümanların eziyet görmesi hakim. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle bakın başta Mehdi Aleyhisselam olmadığından dolayı bunlar oluyor. Hani nerede şahsı maneviciler? Kanı durdurabiliyorlar mı? Yerinden oturup konuşmakla olmuyor. Mehdi Aleyhisselam'ı aşkla ve şevkle çağırmamız gerekiyor, beklememiz gerekiyor inşallah. Bütün alametler de zaten göstermiş oluyor inşallah. Muvazzal bin Ömer, Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Bakın çok net. Hadislerde de çok net ifade ediyor inşallah. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci vazifesi Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin halifesi yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile şeairi İslamiyeyi, İslam ahlakının esaslarını ihya etmektir. Alim-i İslam'ın vahdetini, İslam aliminin birliğini noktaya istinad edip dayanak noktası yapıp beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadabı ilahiden kurtarmaktır. Bütün zulümden kurtarıyor Mehdi Aleyhisselam inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Bediüzzaman Hazretleri emri daha lakasında
evet,
söylüyor.
Maşallah.
Tabii çok fazla alametin gerçekleştiğini ve tam da Peygamberimizin tarif ettiği bir ortam olduğunu görüyoruz.
Maşallah.
Gibi.
Biraz önce de hocamız videoda seyrettik. Fırat'ın suyu kesildiğinde mesela ya bir kere oluyor bu. Lül'ün kuyruklu yıldızı bir kere geçti. Bu değil mi? Rivayetlerde Peygamber Efendimizin söylediği gibi tam tahakkuk ediyor. Bu nedir o zaman? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. İnşallah. Evet.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Sünnet akaidinde de öyle hep onu söylüyoruz. İnkarı mümkün olmayan maşallah bir konudur. Niye inkarı mümkün olmayan bir konudur? Çünkü o kadar fazla delili, ispatı, vuku bulmuş olay vardır ki gözle görülebilir, gözlemlenebilir, duyulabilir, hissedebilir olaylardır bunlar. Yani deprem olduğunda herkes hisseder. Bak, bölgesel değil, bütün dünya hisseder. Göktaşı geçtiğinde bütün dünya bunu görür. Ay ve güneş tutulması olur, bütün dünya bunu görür. Yani bunlar öyle olaylar ki bütün dünyanın şahit olduğu, bütün dünyanın şahit olacağı olaylardır.
Maşallah.
Fırat'ın suyunun kesilmesi. Var mı Türkiye'de onu bilmeyen?
Yok.
Yani dünyada da bilinir. Fırat Nehri önemli bir nehirdir. Kevan Barajı da çok önemli bir barajdır. Elektrik üretimi açısından, verimlilik açısından. Herkes bilir bunu. Yani o yüzden inkar edemiyorlar bir yönüyle de. Tabii ki asıl olan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel sözleridir, anlatımlarıdır, detaylı açıklamalarıdır. Esas olan odur. Ama bunların bir de olması, gerçekleşmesi inkarını imkansız hale getiriyor. İmkansızdır Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar etmek. İnkar, evet. Bu yüzden. Mesela biz evrimcilere diyoruz, kardeşim diyoruz, o karanlık izbe odalardan, laboratuvarlarınızdan veya işte fosilleri sakladığınız o depolardan çıkın diyoruz. Yani tabiata şöyle bir bakın, dolaşın. O zaman göreceksiniz hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını, olmadığını. Tam tersine harikalık olduğunu, olağanüstülük olduğunu görürsünüz. Şimdi hurafeyle anlatımlar, hurafelere bağlı açıklamalar yapan, ondan sonra sanki ayrı zamanda değilmişiz gibi böyle rahat hareketler, rahat açıklamalar, densiz konuşmalar yapan, haddini aşan konuşmalar yapan, dine uygun olmayan, ahir zamana, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun olmayan açıklamalar yapanlara da diyoruz ki çıkın oturduğunuz yerde. Bir bakın bakalım, şöyle İran-Irak savaşı olmuş mu, bir sorun millete. Bir öğrenin bakalım, Kabe'de kanlı bir baskın olmuş mu, bir sorun. Yani evde oturmaktan belki kafa uyuşmuş olabilir, beyinler uyuşmuş olabilir. Haberi de olmayabilir, mümkün yani. Ama dışarı çıksın, internet var, girsin internete. Lulin kuyruklu yıldızı geçmiş mi geçmemiş mi? Çift ışık veren iki tarafına da iki boynuzu diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geçmiş mi geçmemiş mi? Bir baksın. NASA'ya sorsun. Haley kuyruklu yıldızı geçmiş mi geçmemiş mi? Bir sorsun. Veya işte ay ve güneş tutulmaları Ramazan'da iki kez üst üste olmuş mu olmamış mı? Sorsun. Keban'ın üzerinde bir baraj var mı? Suyu kesilmiş mi? Bir sorsun. Bunları sorduğunda, bunları araştırdığında alacağı cevap evet, olmuştur, geçmiştir, kesilmiştir, görülmüştür olacaktır. Çıksınlar, dışarı çıksınlar yani. Biraz kitap okusunlar, haberlere baksınlar. Yani sanki hiç haberleri yok gibi davranıyorlar. Mesela hocamız dün söyledi. Hadi inkar etsene Kevan Barajı'nı. Kurulmadı de, Fırat'ın suyu kesilmedi de göreyim. Lulin yıldızı geçmedi de, ay ve güneş tutulması o tarihte olmadı de görelim. Hadi inkar
hepsinde
et.
Hepsinde bir ortak özelliği inkara mümkün olmayan şeyler hep.
Maşallah, tabii. Yani teknik yönden de imani yönden de. Yani her yönden inkar edilemez. Ya sıkıştılar. Yani kilitlenmiş durumdalar aslında. Yani yapacak bir şeyler yok. Bunlar son çırpınışlar diyelim. Artık çünkü çok kısa bir süre kaldı mübarek Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna. Artık çırpınıyorlar. Yani hani ne yapabilirsek artık. Yani böyle hani bizim çocukluğumuzda şey vardı, misket oynarken hani çamura yan devrilmeyi andıran bir cümle vardı. Öyle çalışmalar bunlar yani. Ama beyhude, yani o çocuğun diğer çocuğa vereceği zarardan öteye gitmez. Boşuna yapıyorlar yani. Çünkü yer ve gök Peygamber Efendimizin bir kez daha Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğini, sözlerinin tamamının hak olduğunu aynı zamanda yaşayan Müslümanlara tam 1400 sene sonra göstermiştir. Vuku bulan olaylarla. Göktaşların dünyanın etrafını sarması sıradan bir olay mı? Neden tam vaktinde oluyor? Neden 1980 itibariyle başlıyor ve neden 1999'da artıyor? Dünyanın, yani normal abluk altındadır dünya şu an. Göktaşları tarafından abluk altındadır. Bu ferahlık, bu rahatlık nereden geliyor? Bazı kişilere. Şuradan geliyor. Allah'a inkar ediyorlar. Allah'a inanmıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine inanmıyorlar. Ehli sünnet değiller. ehl-i sünnete tabi değiller. Başka bir dinde hayatlarını geçiriyorlar, hayatlarını yaşıyorlar. Başka bir din. Ama hakiki tertemiz olan, hak olan İslam dinindeki açıklamalar, Kur'an-ı Kerim'deki açıklamalar ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadislerindeki açıklamalar doğrudur, haktır ve olmuştur. Onun için milleti hurafelerle, bidatlerle, dinde olmayan açıklamalarla, Peygamberimizin söylemediği açıklamalarla kandırmasınlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu açıklamaları da adetullah'a uygun, akla uygun şekilde açıklasınlar. İnsanların böyle yani inancını zedeleyecek açıklamalardan kaçınsınlar.
Ve Allah alem bir şeyde fark ettiler. Ondan dolayı da bu panikleri inşallah. Dün hocamız da söylemişti. İnşallah. Sahte Mehdilerin olması da Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti dedi.
Maşallah. Yani
bu ne panik dedi. Demek ki bir şeyi fark ettiler. Ve bu panik, bu çalışmalar değil mi? Bir proje bu.
Evet, mühendislik İnşallah. Projesi demişti hocamız. Evet. Tabii ahir zamanın özelliğidir. Bir grup insan panik yapacak. Ya çünkü Mehdi Aleyhisselam geldi. Panik bu. Geldi. Bu yüzden de panikleri başladı bunların. Daha önce böyle panikleri yoktu. Hatta değil mi? Zuhurdan, çıkıştan önce 1400, Hicri 1400 yani 1980'den önce bayağı ferahtılar yani. Tabii. Mehdi Aleyhisselam gelecek, işte şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak, fiziksel özellikleri bundan da budur. Efendim Cenab-ı Allah'a yalvarıyorlar, yakarıyorlar, dua ediyorlar. Mehdi'yi bize göster diye. Ama çıkış vaktinden sonra bir anda bambaşka açıklamalar yapmaya başladılar. Mehdi yok, gelmeyecek. İşte gelirse de bu yüzyılda efendim gelmeyecek. Şahsı manevidir, ruhtur efendim gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Bu da ahir zaman alameti.
Maşallah.
Bir kısım böyle panik yapacak, istemeyecek, reddedecek ama çok güzel de bir kısım var. Onlar da aşk, şevk ve heyecanla Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyecekler. Herhalde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine binaen Mehdi ile müjdeleşin diyor. Ve bütün Müslümanları da Mehdi ile müjdeleyecekler. Böyle insanlar da var, böyle güzel şahıslar, böyle güzel İslam alimleri de var. Bu İslam alimlerinden bir tanesi de biz her programımızda onları anıyoruz, yad ediyoruz ve hatırlıyoruz. Mehmet Zahid Kotku hocamız hazretleridir. Şimdi onunla ilgili önce biraz bilgi verelim hayatıyla ilgili. Hocamız 20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biridir. Kuddise Sırrı Hazretleri. İslam ahlakının yayılması için uzun yıllar hizmet etmiş, çağımıza ışık tutan mübarek şahıslardan biridir kendisi. 1897 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ailesi Şirvan'a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan bu yöreden Osmanlı-Rus harbi sırasında Anadolu'ya göç etti. 1917 yılında Gümüşhane tekkesine giderek Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi Hazretlerine bağlandı. Ziyaeddin Efendi'nin vefatı üzerine Gümüşhanevi dergâh-ı şeyhi Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi'nin yanında manevi eğitimlerine devam etmiş ve önde gelen talebelerinden biri olmuştur hocamız. Pek çok insanın hidayetine vesile olan sohbetlerinde klasik ilmihal bilgilerini değişik ve güncel kanıtlarla açıklamış, Kur'an ayetlerini ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de aktarmıştır. Zahid Kotku Hazretlerinin hafızası çok güçlüydü ve konuşması çok yumuşak ve kalplere hitap eder şekildeydi. Halka hitabı çok güzeldi, karşısındakine her zaman söz fırsatı tanır, kesinlikle bildiği bir şeyi bile sanki ilk duyuyormuş gibi yumuşak bir tavırla dinler, manalı ve nükteli cevap verirdi. Sohbetleri hoş, hutbeleri fevkalade celalli olurdu. Hutbe esnasında sesini yükseltir, ordu önündeki bir komutan gibi şevk ve heyecanla ve irticalen konuşurdu. Kendisi farklı sözlerinde yalnızca bilmenin değil, bildiğini uygulayarak ilmi hayata mal etmenin gerekliliğine de değinmiştir. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri ruhun temizlenmesinin, kirlerden, paslardan arınmasının ancak fedakarlıkla, feragatle, kısaca Allah yoluna harcamakla mümkün olduğunu anlatmıştır. Bu amaçla Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı'nın kurulmasına öncülük etmiştir. Nasihatlerinin temelini Müslümanların kardeş olduğu gerçeği oluşturmuştur. Kardeşliğin bir gerçeği olan yardımın, hizmetin tam olarak yerine getirilmesini istemiştir.
Müslümanlar için en önemli temennisi ise Müslümanların tam bağımsızlıklarını kazanmaları ve bir İslam birliğinin kurulmasıdır. Bu temennisini hocamız şöyle ifade etmiştir. İnşallah az bir müddet sonra Hristiyan ellerinde esir bulunan diğer Müslümanlar da hürriyetlerine kavuşur ve sonra da hep bir araya gelip el ele verirler de dünyanın en muazzam ve yıkılmaz bir devleti olurlar. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri bir sohbetinde Hazreti Mehdi ile ilgili olarak da şunları ifade etmiştir. Hocamız da Hazreti Mehdi'ye aşığıdır. Hazreti Mehdi'yi aşkla, şevkle, özlemle bekleyen o büyük alimlerden biridir. Panik yapan, heyecanlanan, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini istemeyen, engellemeye kendi kafalarına göre çalışan ama başarısız olacak olan kişilere de buradan Mehmet Zahid Kotku hocamızın nurlu ağzıyla seslenelim. Ey ümmetim, ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim. Beşere, yani müjdelerim. Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. Korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim. Evet, ahir zamanın zor ve şiddetli bir dönem olacağı. Fakat bu zamanların bir güzelliğe, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna işaret edeceği yönünde bizi tebşir ediyor hocamız. İyi dinleyiniz buyuruyor. İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak. Zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda. Bu zat çıkacak. Bu zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak. Ortalık adalet dolacak. Hazreti Ömer'in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içerisinde olacak. Nasıl ki zulme, cevre, felaketlere düşmüştünüz, onun mukabili adalet olacak. Gökteki melekler de ondan razı olacak. Enbiyalar da ondan razı olacak. Yerde yaşayanlar da ondan razı olacak. Malı musahat ile, adalet ile dağıtacak. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinden biridir. Malı musahat ile dağıtması, adaletle. Yani bol bol, yani eli çok açıktır, bol bol. Hatta olana da verir. Artık o kadar ihtiyaç olmadığı için olan artık utanır almaya. Ya bende var, ben bunu geri veriyorum der. Öyle bir bolluğa.
O aradaki bozukluk da dengelenmiş olacak bu sayede.
Tabii. Bütün dünya çapında olacak bu. Yeryüzünde olacak. Yani yeryüzünde adalet tam tesis edilecek. Zenginlik tam tesis edilecek. Ferahlık, bolluk, bereket tam tesis edilecek. Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle, Mehdi Aleyhisselam'ı vesile etmesiyle bu olacak inşallah. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri 13 Kasım 1990'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Eserlerinden bazıları Tasavvufi Ahlak 5 cilt, Cennet Yolları, Müminlere Vaazlar, Ehli Sünnet Akaidi, Ana Baba Hakları, Hadislerle Nasihatler 2 cilt, Nefsin Terbiyesi, Tezkiretül Evliya tercümesi, Risale-i Halidiye tercümesi, Efrad-ı Şerif, Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası, Yemek Adabı, konuşmalarından hazırlanan bazı kitaplar, Zikrullah'ın Faydaları, Özel Sohbetler, Peygamber Efendimiz Tembihlerdir. Bu güzeller güzeli hocamıza da Allah'tan rahmet gani gani diliyoruz. İnşallah cennette kardeşi oluruz hocamızın. İşte İnşallah. Alim nasıl oluyormuş? Alim açıklamaları nasıl oluyormuş? Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini istemeyenlere Mehdi Aleyhisselam gerçeğini inkar etme çabası içinde ve bu çabasını da masum insanlara aktararak onları yanlış bilgilendirenlere örnek olsun inşallah. Evet, programımızın sonuna geldik herhalde.
Evet, bugün de programımızın sonuna geldik değerli A9 izleyenleri. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri. Saat 10'da da Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Harun Yahya.tv ve A9 TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.